Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Ne olacak bu Trump'lı halimiz? Artık yani ekonomide günlük olayları takip edemez hale
geldik. Böyle bir adam arasan bulunmaz. Sürekli yani bir yılın gündemine 3 haftaya sığdırmış bir adam yani.
Tamam da yani şimdi sabahleyin bir haberleri atladıysan gündemi anlayamıyorsun. Bir bakıyorsun piyasalar düşmüş, coşmuş,
saat
altın gitmiş.
Saat da düşünün.
Hiç fark etmiyor. Saat fark falan dinlemiyor adam. 7-24 her an bir tweetle, bir telefonla, bir şeyle muhakkak gündem olmayı başarabilen çok enteresan, garip bir adam. Allah dünyanın en camını hayırlısı.
Pazarlık konusunda herhalde allame diyebiliriz adama.
Yok öyle bir şey diyemezsin. Herkesin üzerinde bir pazarlık var. Şu an yani kullandığı müthiş bir silahlı güç var. Silahlı gücü çek bakalım ne kullanacak bilmiyorum. Yani şu an dünyanın hem ekonomik anlamda hem de silahlı güç anlamında en organize yapıları. Öyle olunca şu an ne derler? Dikensiz gül bahçesi olarak algılıyor olabilir her taraf. Yani kendi şeyiyle ki öyle yaklaşıyor. Yani şu Gazze mevzu sadece Gazze'de değil. Yani aşama aşama hele geçtiğimiz hafta işte Ürdün Kralı'yla geçtiğimiz hafta derken bu hafta Ürdün Kralı'yla görüştü. Diğer şeylerle görüştü. Yani çok enteresan bir döneme girdik. Gerçekten tarihi olaylara şahidiz.
Ama Gazze ya. Söyleme itibarını azalttı ve şeyde özellikle bir takım ülkeleri de başına gelebileceği düşündürerek ayrıştırdı.
Tamam onu yapmış olabilir ama çok da umurunda sanki itibarının azalması ya da çoğalması. Yani geldiği şöyle
yani
çizgiye
var
baktığımızda.
Mıydı ki diyeceksiniz.
Ya şu geldiği çizgiye baktığında yani şu seçim dönemindeki o suikast girişimi öncesi sonrası daha önceden kendisini görevden alındıktan sonraki süreçte parlamento baskını yani adamın bu anlamda şey yok yani.
Her şey yapabilir.
Ölçü o anlamda yok. Onun için yani millet şey diyor yok ya bunu yapamaz falan. Yani dener. Yapar yapamaz onu
dener,
ama
evet.
Dener. Yani muhakkak dener çünkü enteresan bir de oluşturduğu kabine de çok enteresan. Oluşturduğu kabine tam dedikleri kabilden yani dünyaya tarihin görmediği bir faturayı çıkarabilecek çılgınlıkta bir heyet var. Dolayısıyla yani şu an ekonomi yorumlamasında da gerçekten zorlanıyorum. Her akşamında ya mesela gündüz yoğun olduğumda işte işler müşterilerde danışmanlık yaptığımız firmalarda olduğumuzda bazen kaçırıyorum böyle haberler var. Akşam otururum ya bu da mı olmuş? Bu da mı olmuş? Bunu da mı söylemişler? Gibi böyle enteresan noktaya geldik. Özellikle şu altın fiyatlarına bakınca tarihi zirvelerde. Evet. Niye tarihi zirveye çıkar altın? Nedir mesela?
Savaş riski vardır.
Her türlü riskin tavan yaptığı bir dönemde ve bütün ülkelerin de altın rezervlerini kendi bünyelerine çektikleri bir dönemi yaşıyoruz. Biz de öyle evet. Yaptık. Çin de öyle yapıyor.
Yani devletler de yastık altına.
Evet o tabir güzel oldu. Devletler yastık altına altın biriktiriyorlar.
Evet.
Dolayısıyla o altın geçenlerde bir tane sorun söyledi. Tamam ülkemize çekmek güzel iyi hoş da diyor. Yarın öbür gün likit etmek istediğinde onu nasıl likit edeceksin? Altını mı? Doldurursun uçaklara likit
yani
edersin.
Yani en kolay şey yani tek paran olsun.
Orada sadece şunu söyledi. Onun olabilme ihtimalini eğer bir gün denk gelirse Ahlatçı'ya da İstanbul Rafineri'ye sormak lazım. Yani diyor ki sendeki altın yani üzerinde İsviçre damgası olsa dahi onu hurda kabul edip bilmem ne falan diye böyle bir şeyler var, hikayeler var, uydurmalar var. Böyle bir şey olabilir mi?
Külçenin hurdası olmaz Ünsal Bey.
Olmaz da işte böyle bir ifade kullandı bir tanesi. Yani diyor bazen bir şeyler söylüyor.
Gücü elinde olan bir şekilde fiyatlamak isteyecektir
evet.
Yani.
Onun
bugün
üzerinde
kuyumcuya
benim
da götürseniz büyük bir ihtimalle külçe altın o da bir
o da fiyatlar.
Bir fiyatlama yapacaktır. Yapıyordur da zaten yani.
Evet şimdi böyle bir ortamda dediğim gibi en belirgin görünen şey insanların çok net bir şekilde altın olan teveccühleri. Yani altın fiyatları bugün şu an ekrana bakıyorum işte 2935 dolarlar seviyesinde gözüküyor. Yani bu tepe noktalar yani baktığınızda en tepe noktalar buralar işte yani. Ve tarihi tepe noktalar yani böyle bir günün iki günün falan mevzu değil. Yani şöyle bir geri 25-50 yıl bütün zamanlara gireyim yani bütün zamanların yani piyasaların olduğu bütün 1970'ten beri almış bizim şey grafik bütün zamanların en yüksek seviyesindeyiz. Yani 1970'lerde biliyorsunuz o petrol krizleri, bir sürü şeyler oldu. Oralarda bile altın, yani 500 doların altın,
siz
300 doların,
söyleyince
200 doların
şeyi
içerisinde.
merak ettim. İkinci Dünya Savaşı öncesineydi acaba?
İşte onu bilemiyorum. Orada zaten biliyorsun bu Bretton Woods sistemiyle beraber altın komple Amerika'ya toplanıp,
Evet.
daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı da altının Amerika'ya toplanma operasyonu aslında bir yönüyle. Dolayısıyla altının önemli bir kısmı Amerikalıların elinde. Oradan da baktığımızda yani benim elimdeki grafik 1968'e kadar gidiyor. 68'den bu yana, ki o zamanlarda 61 dolarmış. 68'de.
Olsun mu?
Evet.
Vay be.
Şu an 2935 dolar. Dolayısıyla bu dünyanın şu an aldığı riski, bir taraftan tabii varlıklar oluştu. Yani eskiden merkez bankalarının altın rezervini bu şekilde tutmak gibi bir merakları yoktu. Daha önceki Bretton Woods sisteminden önce altın karşılığı para ihraç edildiği için belli bir
Evet.
altın stoğu vardı, ama bu şekildeki bir stok yani herhalde dünya tarihinin en tepe noktalarından bir
Evet.
tanesi. Ona rağmen fiyat da buralardı.
Evet.
Bu kadar riskin olduğu yerde dön şimdi iç piyasaları yorumla. İçeride de enteresan bir şey oldu. Dün TÜSİAD'ın genel kurulu vardı malumunuz. Yani uzun zamandan beri ses sedası çıkmayan TÜSİAD, ağırlıklı olarak ekonomi olmayan, ağırlıklı olarak daha çok siyaset ve yargı ile alakalı olan hususlarda bir şeyler söyledi. Ne söyledi? Ne söyledi? Niye söyledi?
Yani şimdi 70'li yıllarda TÜSİAD
Hükümet
devrin
indir, hükümet kaldır.
başbakanı Bülent Ecevit'e bir gazete ilanıyla hükümeti devirebilmişti. Şimdi şunu kabul etmek lazım, ekonomik olarak büyük bir güç.
Evet.
Yani o gücün bir karşılığı var ve şu son 20 yıla baktığımız zaman belki ilk dönemi, yani son 10 yıla bakacak olursak da o TÜSİAD'ın siyaset üzerindeki etkinliğinin gittikçe azaldığı bir süreçteyiz. Bu yani sosyal kuruluşların siyaset üzerinde etkisi olmalı mı? Cevabımız hayır olamaz, ama birinin öne çıkıp dayatma seviyesinde bir güç oluşturması da herhalde hiçbir devlet yapısında istenen bir şey değildir.
Şimdi orada zaten hemen siyaseten tepki geldi, özellikle iktidar kanadından hemen açıklamalar geldi, vesayet kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama geldi. Yani bu vesayeti çağrıştıracak bu tip açıklamaların yani miadı da doldu, miladı da doldu. Nereden çıktı bu şimdi? Gazetelere bakıyorsunuz işte, yani her kesimden enteresan sesler var. TÜSİAD bile dayanamadıdan TÜSİAD'ın düğmesine bastılara kadar enteresan böyle bir şey var, yelpaze var. Herkes ideolojisine göre, duruşuna göre değiştiriyor. Ama şu bir gerçek, yani bu söylem bundan sonraki süreçte, özellikle yani biz 2028'de seçimleri bekliyoruz, öne doğru çeker mi? Bir taraftan da şey var yani, işte özellikle bu işte PKK'yla, yani Kürt siyasetiyle olan yakınlaşma, oralardaki belli bir açılımı sağlama gayretlerinin olduğu bir dönemde, ki dün PKK'nın da çok enteresan bir açıklaması vardı yani. Herkes şey diyordu, PKK bir şekilde Abdullah Öcalan'ı dikkate almaz, kendine bir yol çizer diye bir haber vardı. Daha doğrusu yorumlar vardı daha önceden. Ama dünkü şeyde ancak demokrasi Abdullah Öcalan'ın liderliğiyle olur falan filan gibi, biraz çok enteresan. Yani biz de varız, bir an önce şuraya girin, biz de üzerimize ne düşüyorsa yaparız mealinden, yani en azından benim okumam o şekilde. Öyle okumalar oldu. Şimdi yani memlekette 40 yıldır 50 yıldır problem olan bir mevzuda sıcak ve pozitif gelişmelerin olduğu bir dönemde daha önceki vesayetçi zihin bir şekilde tekrar bir kafa kaldırıyor. Ya kafa kaldırıyor demeyelim, fikrini beyan ediyor onu. Şimdi kafa kaldırma olarak bir isyan
Yani
hareketi
fikirler
düşünmemek lazım,
değişmiş
ama
değil zaten onların yani.
yani değişmiş değil, ama yani ilgilendikleri yerde işte yani adalet sisteminden tutuklanan gazetecilerden, tutuklanan siyasilerden vesaire, oradan girerek nereye gidiyoruz şeklinde bir soru soruyorlar. İlginç.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de hazırlattıkları raporlar vardı. Özellikle kurumları öne çıkartan hatırlarsınız.
Evet.
Yani neticede bir iş adam derneğinin o tür siyaseti yönlendirecek raporlar hazırlaması
O
da
konuda biraz
enteresandı yani.
ayrışacağız sizinle. Çünkü şudur, sivil toplum kuruluşunun temel esprisi siyaset karar alıcıların karar almasını etkilemektir. Zaten niye sivil toplum kuruluşu var ki? Karar almayı etkilemek ayrı bir şey. Ayar verip kalıba sokmak ayrı bir şey. Yani netice itibariyle orası seçilerek gelinmiş ki kaybedildiğinde de herkesin paşa paşa uyduğu bir mekanizma. Şimdi o zaman o seçim şeyine inanmıyorsun. Onu kabul etmiyorsun gibi bir anlam çıkar. Dolayısıyla orası çok ince bir nokta ama etkileyebilir.
Etkisinden belli bir belli bir şeyin üzerine çıkıyor olması sıkıntı değil mi?
Ya tamam ama şu var, netice itibariyle ekonominin bir rivayete göre %60'ı, bir rivayete göre %50'si işte 500 küsür tane
evet, firma.
Üyenin elinde. Evet, firma değil de üyenin elinde. Yani. Onların temsil ettiği firmaların elinde. Şimdi böyle baktığınızda ekonomik gücü elinde bulunduran bir yapının belli konulardaki fikrini beyan etmesi, yani bunu rahatsız etmemeli. Ama yani öyle şeyler var ki yani memleketteki bütün olumsuzlukları getirip siyasete endekslemek, yani körü körüne savunmak kadar böyle her şeyin faturasını oraya kesmek de yani başka bir saçmalık. Dolayısıyla yani biz bu taraf tutma, futbol takımı tutar gibi yorumlar yapma mevzundan ne zaman çıkarız, orası da ayrı bir mevzu.
Şimdi şey aklıma geldi, Tansu Çiller zamanında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması. Hatırlarsanız en fazla karşı çıkan grup TÜSİAD grubuydu. Firma isimlerini söylemenin bir anlamı yok ama geriye dönüp bakıldığı zaman o Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde şirketlerimiz, özellikle büyük şirketlerimiz dünya ile rekabet edebilir bir yetkinliğe, kabiliyete ulaştılar.
Ya orada hep tek taraflı düşünülüyor. Yani biz mesela gümrüğü kaldırdığımızda Avrupa güçlü, nasıl olsa o üzerimize böyle bir çığ gibi, bir felaket gibi, bir sel gibi gelecek algısı var. Fakat dinamikler çok farklı.
Ama olmadı, tam tersi bir sonuç oldu.
Tam tersi oldu ve o tam tersi olan şey o korkuyu mesela. Onlar rahatlıkla gümrük birliğinden sonra işte yani vize serbestisi gelecekti vesaire vesaire olacaktı. Baktılar şöyle değil yani. Yaşlanan ve giderek hantallaşan, yaşlanan toplum giderek hantallaşan kurumsal yapıların karşısında böyle hani hızlı balık diye tabir ettiğimiz bizim işletmelerde her an her tarafa doğru dönebilecek, çok hızlı hareket edebilecek yapıların oluşmuş olması onlar için çok ciddi bir tehdit. Yani baktığınızda şu an Avrupa'da çok ciddi bir küçük ve orta ölçekli firmalarda giderek ki büyüyorlar onlar. Çok ciddi bu topraklardan gitmiş insanların şeyi var. Yani evet. Elemeği var, gayreti var, sermaye birikimi var. Dolayısıyla masa başındaki hiçbir işlemeyen toplum mühendisliği orada da işlemiyor. Yani o dönemdeki korkular kimin korkusuydu? Yani İtal ikamesine dayalı
evet.
Yapılar kurmuş. Kalitesi zaten yani işte bir arabanın küçük bir farını değiştiriyor. Bize bir bilmem ne modele diye satılan şeylerden o korku vardı. O korku da bir şekilde
araçların oldu. Araba alıyorsunuz. Kapı aynası opsiyonluydu yani.
Ya oralara hiç girmeyelim. Yani oralarda ne şeyler dağıtıldığını yani o da devlet eliyleydi. O da yani bir şekilde
evet.
O dönemdeki yönetenler zaten şu an belli noktalarda haklılık payı olabilir ama yani geçmişe övgü dizilmesinin temel sebebi yani bir şeye mahkum etme. Yani küçük olsun bizim olsun, kontrolümüz olsun mantığından. Şimdi kontrolden çıkınca kimseyi beğenmiyorlar. Özellikle bu geçen haftaki biraz değinmiştik. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu üzerinden sonra o bir hafta boyunca bu şey devam etti. Özellikle Cevdet Akçay'ı bayağı
evet,
o hoca tavrına inanılmaz sertleştiriyor.
Özellikle ekonomistlerin ciddi bir şeyi var. Yani biraz da şeyi aşan bir şey. Benim tahminim o Cevdet Akçay'la birkaç dakikada olsa ders anlatır gibi anlatmıştı ya.
Ya.
Ondan özellikle akademisyenlerin incindiğini düşünüyorum.
Yok, çok net bir şekilde yani neredeyse her gün o geçen hafta Cuma'dan bu yana her günkü yorumda yani niye sadece Merkez Bankası Başkanı konuşmuyor, yardımcılara niye söz veriyorlar, işte Cevdet Hoca niye böyle sanki
dozu artıyor,
dozu artıyor.
Yani azalması beklenir gün geçtikçe halbuki.
Özellikle bu bir aylık zaman içerisinde enflasyon hedeflemesinin yani yıl sonu hedefinin 21'den 24'e çıkarılmış olmasının çok ciddi spekülasyonu yapılıyor. Karşılıkla buluyor. Niye? Evet. Çünkü insanlar mesela 21'e göre hesaplama yapmış asgari ücret vesaire. insanlar böyle yani işte sen bile inanmıyorsun yaptığına kabiliğinden çabuk karşılık bulabiliyor bunlar. Yani burası özetle hem içeride hem dışarıda inanılmaz bir gündemle baş başayız. Bu gündemle gel ekonomiyi nasıl yorumla, piyasaları nasıl yorumla sorusunun cevabı zordur yani.
Soralım Ünsal Bey. Şimdi TÜSİAD'ın açıklamaları var ekonomiyle ilgili, Merkez Bankası enflasyon raporuyla ilgili açıklamalar, yorumlar var. Bu çizgide yani şu da var, Merkez Bankası'nın eleştirisi de hakkını teslim eden bir yaklaşımla dönüp siyasi tarafa, mali tarafa, maliye politikalarına yönelik eleştiriler ön plana çıkmaya başladı. Bu konuda haklılık payı var mı? Nereye gidiyoruz? Ne dersiniz?
Ya orada zaten Merkez Bankası enflasyon raporunda özellikle biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası biraz da hazine maliyeye bakıyor şeklindeki, yapısal reformlara bakıyor şeklindeki açıklama zaten onların temel bastığı. Yani işte biz zaten bunu söylüyorduk. Dolayısıyla maliye hazine tarafı iyi gitme, özellikle de bu kamu harcamalarındaki tasarruf unsuru. Yani artık şeyi bile gözleri görmez oldu insanların. Depremin ekonomiye olan etkisini görmez oldu. Yani orada açıklama şey ya, yani bir kerelik bu. Depremi bir kere tedavi ettiğimizde ondan sonra sürekli gelmeyecek. Ama başka problemler mi var? Nedir işte bu? Giderek artan sosyal güvenlik şeyiyle, yani emeklilikle alakalı, o EYT'ler ve normal emeklilerle alakalı. Onun bütçeye getirdiği ciddi yükün nasıl karşılanacağı ile alakalı. Oradaki cevapların bir türlü oluşmuyor olması. Ama onun ötesinde de özellikle kamuda tasarruf yapıldığına dair, yani bu çok geniş kitlelerde bizlerde de var, tasarruf yapıldığına dair hiçbir alamet, emare, ipucu yok yani. Dolayısıyla öyle olunca da insanlar diyor ki yani nasıl bu? Enflasyonla mücadele ediyoruz ama kamuda hiçbir frene basma yok. Nasıl oluyor bu sorusu? İster istemez gündeme geliyor yani. Haklılık payı orada yok değil, var. Ama şimdi o demek değildir ki hiçbir şey yapılmıyor. Yani dünya kadar yapılan şeyler var. Özellikle son dönemde en çok kızılan mevzulardan bir tanesi, özellikle bu Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklamalardan da, Türk parasının değerli tutulmasının ithalat yoluyla bizim üretimimizi, sanayimizi kötü etkileyeceğine dair yorumlar giderek şiddet artıyor. O konuda belki bir yorum yapmak istersiniz. Yani kuru enflasyonun bile altında, yani birazdan bir anlamda kontrollü bir kur sistemi enflasyonun altında artmasına müsaade ederek buradan kim zararlı çıkıyor? Fiyatları genel seviyesini kontrol ettiğimizi söylüyoruz. Ama öbür taraftan da özellikle ihracat çalışan firmalarımız uluslararası arenada içerideki artan TL maliyetleri karşılayamayan bir fiyatlama düzeyiyle karşı karşıyalar.
Şimdi Türk liranın değerlenmesi ve ihracata etkileriyle ilgili bir araştırma var. PwC'nin yaptığı bir araştırma. Şimdi o araştırmaya baktığımız zaman olumlu etkilenen tarafta var, olumsuz etkilenen tarafta var. Şey olarak.
Ama ondan bahsedelim. Tabloyu görmüştüm.
Tabloyu siz de, bu rapor size de geldi. Siz de görmüşsünüzdür. Mesela negatif taraftaki şeyler var. Giyim eşyaları, bitkisel ve hayvansal üretim, tarım, ormancılık ve balıkçılık, metal ürünler, mobilya, kağıt ürünleri, ağaç ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik, deri ile ilgili ürünler var burada. Bunların kurdan, TL'nin değerlenmesinden ötürü olumsuz etkilendiği söz konusu. Özellikle şey tarafında, pozitif tarafta da onları da sayacağım. Orada da mesela tekstil ürünleri var pozitif etkilenen. Halbuki az önce giyim eşyaları demiştik. Burada şeye, tekstille sadece bu fason, giyim, konfeksiyon tarafını ayrıştırmakta yarar var. Çünkü o bölümün bir kısmı özellikle şeye doğru, Mısır'a ve diğer ülkelere kaydığını zaman zaman konuşuyorduk. Bunlar da en üst seviyede avantajı olan taraflardan bir tanesi motorlu kara taşıtları. Ana metal önemliden en çok pozitif etkilenenden en az etkilenene doğru anlatmaya çalışıyorum. Motorlu kara taşıtları, gıda ürünleri, ana metal sanayi, elektrikli teçhizat, kimyasallar ve kimyasal ürünler, kok kömürü, rafine edilmiş petrol, makine teçhizat, kauçuk ve plastik ürünler, ulaşım araçları, madencilik ve taş ocaklı, metal cevheri madenciliği ve temel eczacılık ürünleri diye sıralanıyor. Bakıldığı zaman, tabloya bakıldığı zaman ağırlık şey tarafında, yani olumsuz sektörler olarak bakıldığında burada sektörlerin rakamı, mesela ihracat büyüklükleri yok ama tabloda, bu tabloda onlara dayanan, yani o tablonun oluşturulmasında içinde yer alan bir husus olduğu için, yani şunu demek lazım, zaten sunumu yapan hoca da şunu ifade etti, yani şu andaki duyduklarınızı şu şekilde değerlendirin. Kimin sesi gür çıkarsa onu duyuyoruz ama şeylere, rakamlara, analizlere, istatistiklere girdiğimiz zaman önümüze çıkan tabloda bu diye ifade etmişti. Siz ne dersiniz?
Yani orada tabii bu bir araştırma ve yani geniş çaplı bir araştırma. Dolayısıyla bu araştırmaya bağlı olarak yapılan, çalışmaya bağlı olarak yapılan yorum yani çok ayrıştığım söylenemez. Yani benzer şeyler bende de var. Dolayısıyla özellikle az önce bahsetmiş olduğum yani kurların belli bir noktada tutulmuş olması üretimi nasıl etkiliyor sorusu işte sanayi firmalarında görüyoruz, beraber de görüyoruz. Yani şu anki özellikle Çin'in daralan ekonomiyi genişletmek için atmış olduğu adımlarda bizim maliyetleri, daha doğrusu bizim maliyet fiyatına buraya teslim ediyor ürünler. Bunu her defasında, her programda söylüyorum. Bu çok ciddi bir tehdit. Ve orada yani firmaların ayakta kalabilmesi konusunda giderek daralıyor. Bir taraftan işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Yüksek enflasyondan dolayı işte kredi faiz oranları ister katılım bankasından kullansın, ister ticari bankadan kullansın. Netice itibariyle işletme sermayesi ihtiyacı ve onun maliyeti artıyor. Öbür taraftan da en büyük rakibimiz olan, üretim anlamında en büyük rakibimiz olan Çin'den gelen bu şekilde baskılar. Ve biz böyle zamanlarda biliyorsunuz, ülkeler genellikle iyi firmalarını kaybederler. Nasıl kaybederler? Yabancılar gelir satın alır orayı. Çünkü yoğun rekabette sizin dayanacak gücünüz kalmamıştır. Gelir bir konsolidasyona gider. Ve o tip alımlarda da genellikle yani üretime devam etmiyorlar. Alıp donduruyor. Sadece buradaki firmayı kendi ürettiğinin çıkış noktası olarak, pazar yeri olarak kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla yani bunun bir şekilde önüne geçilemezse önümüzdeki dönemde maalesef yine biz nitelik zaten konkordatolarla, iflaslarla ciddi bir yara almış tarafımıza biraz daha derinleşebilme ihtimali var yani bu yorumlarla beraber.
Evet, bu yine aynı şeyden devam edecek olursak ilgili raporun bir de rekabet endeksi oluşturulmuş. Dünya ölçeğinde burada da rekabette düşük sıralamada yer alıyoruz ve 4 sıra basamak kaybetmişiz.
Ya en güzel tekstilde gördük işte.
Evet, çevre ülkelere baktığım zaman bize yakın ülkeler işte Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Endonezya, Portekiz, İspanya, Kazakistan gibi, İtalya'da var enteresan olarak o bölgede. Yüksekleri zaten saymaya gerek yok.
Orada 4 başlık vardı. Özellikle Türkiye'nin dünyadaki rekabet endeksi ana parametreler sıralamasında şey vardı, bir grafik vardı.
Şey mi diyorsunuz? Evet. Verimlilikle mi? Evet. Verimlilikle ilgili.
Ya orası çok enteresan geldi bana. Özellikle kamu verimliliği. Mesela ekonomik performans noktasında 57.likten 34.liğe yükselmiş. Evet. Yani burada bir şey var, bir performans artışı var ama kamu yönetim verimliliğinde 51.den 63.liğe bir gerileme var. İş dünyası verimliliğinde 36'dan 52'ye bir gerileme var. Yani verimlilik noktasında bizim çok ciddi şeyimiz var. Yani evet. Altyapıda bile 43'ten 47'ye gerilemişiz. Evet. 2020'den 2024'den.
Halbuki yoğun altyapı yatırımlar var ama son dönemde kamu özellikle sadece depremle sınırlandırılmış durumda aslında.
Evet.
Kamu yatırımları. Burada şeyi hatırlıyorum. Mehmet Şimşek'in müsiyat toplantısındaki sunumunu hatırlıyorum. Yani orada da biraz da yakınmaz şeydi, biz yaptıklarımızı anlatamıyoruz diye. Ama onu göstermelerinde de yarar var. Tabii anlatamıyorsa anlatamayanın problemi.
Ama yani bu anlatmakla alakalı bir şey değil. Bunlar parametrik olarak ölçülmüş
şeyler. Dünya ölçeğindeki şeyler.
Ya sadece aynı kriter sadece Türkiye değil. Bütün şey var işte. International Institute for Management Development diye. Yani PwC'nin analiziyle beraber onların verileri yorumlamış. Dolayısıyla burada yani söylediklerimizi anlatamıyoruzdan ziyade yani rakamsal anlamda iyi olunan yerler var, kötü olunan yerler var. Dolayısıyla mesela yine aynı raporun içerisinde 2015-2019 ile 2020-2024 yani 4 yıl 4 yıl karşılaştırması var. Bir önceki 4 yılda Türkiye'nin sıralaması 44.lükken Türkiye 2020-2024 bandındaki o 4 yıllık karşılaştırmada 50.liğe kadar şey yapmış. Dolayısıyla yani burada depremin etkisi var, yüksek enflasyonun var. O rahip krizinden sonra Türkiye'nin yaşamış olduğu o evet, dalgalanmalar var. Birçok yani bitmiyor ki, gündemimiz bitmiyor zaten.
Evet. En büyük sıkıntı gündemin hızlıca ve bir takım problemlerin de hızlıca çözülme noktasında istenen hıza ulaşılamıyor. Evet, gündemimizde...
Devam edelim isterseniz. Bu enflasyonla beraber son dönemde en çok konuşulan mevzu özellikle bu hedefleme, yani yıl sonu hedeflemesi. Yani 24, geçen defa siz de burada yorumu yaparken şey dediniz, yani 24'te olmaz, 27 hedefleniyor burada. 27 ile 30 arasında bir bantta olur. Bu da bütün hesaplamaları, dengeleri bozar. Eğer arızi bir şey olmazsa tabii. Yani geçen hafta hatta programdan sonra biz burada rakamları konuşurken bir arkadaş şey yazmış, özelden mesaj atmış. Yani işte 24 eksi 5 eksi 3 ondan sonra 16, 16 bölü 10 1.6 falan, burada şey hesaplaması yapmıştık.
Evet.
Ya bundan sonra geriye kalan aylarda enflasyon aylık ne olursa yıl sonu hedefi tutar diye bir hesaplama yapmıştık. Ama görünen o ki o da biraz yukarıya doğru kayacak, yani 1.6'larda bundan sonraki süreçte daha böyle 2'ye doğru gibi kayacak sanki.
Evet. Bir de bu enflasyonla ilgili kontrol altına alınmasıyla ilgili eleştirilerden de arz açığı gündeme geliyor. Özellikle enflasyonda kiralara baktığımız zaman, çünkü kiralar %25 ile artış sınırlandırılmıştı biliyorsunuz. Yenilemelerde kiralarda ciddi artışlar oldu ama bu artışların önümüzdeki dönemde evet enflasyona dayalı olarak azalacağını biliyoruz. Ancak Türkiye'de yani daha önceki ortalamalara baktığımız zaman yıllık 700 bin konut üretiminden 400-500 bin aralığına yönelik bir gerileme var. Dolayısıyla burada ciddi bir arz açığının olduğu ifade ediliyor. Bunu görüyoruz da çevremizdeki evet, arkadaşlarımız olan kişiler de var. Konut sektöründe müteahhitlik yapan, konut üreten ne yapıyorsunuz sorusunda bekliyoruz diyorlardı. Şu son birkaç ayda özellikle sözleşme aşamasında işlerin olduğunu görüyoruz ama bir iş, sözleşme aşamasındaki bir iş 3 yıl sonraki konut üretimine tekabül eder. Yani burada devletin düzenleyici özellikle de sosyal konutlara yönelik bir aksiyon alması bekleniyor ama şu anda zorunluluktan ötürü deprem bölgesine odaklanılmış durumda. Tabii İstanbul'da söz konusu bu arada. Ne dersiniz? Aynı şey gıda tarafında da mesela et, süt özellikle bunlar üzerinde konuşuluyor.
Bir de Ramazan geliyor.
Ramazan geliyor. Önümüzdeki haftalarda belki Ramazan fiyatlarını konuşuyor olacağız. Burada da etle süt arasında bir sanki ters orantı var. Et fiyatları arttığında süt hayvanları kesime gönderiliyor. Sonrasında süt ürünleri fiyatı artıyor. Karşılıklı bir çıkmaz var orada. Ve son dönemde de süt üretiminde de ciddi azalmaların olduğu grafiklerden görülüyor.
Şimdi ilk sorunuzda hareket edeyim.
Arz açığı olarak.
Konutta bakın, arz açığı var mı? Evet, konutta arz açığı var. Onun telafisiyle alakalı özellikle işte bir kısmının yani devlet tarafından karşılanması, işte o yarısının devletin ödeyeceği, yarısının konut sahibinin, kentsel dönüşümle alakalı bir mevzu vardı. O özellikle stok ama sıkıntılı, yani depreme karşılıklı olmayan stokun yenilenmesiyle alakalı bir mevzu. Geçen hafta da konuştuk biz bunu aslında, yanlış hatırlamıyorsam. Diyoruz ki yani burada yerinde değişim, yerinde dönüşüm aslında çok sağlıklı değil.
Bina yenilemeyi diyorsun.
Bina yenilemekten bahsediyorum. Bir taraftan da o var yani. Çünkü evet, şey sıkıntısı da var ya, yani depreme dayanıklı değil. Yani aynı anda hem yeni konut üretimi hem de bina yenilenmesi yerinde dönüşümle alakalı. Fakat altyapı aynı. Sokak aynı. Bina hatta biraz böyle dışarıya doğru daha önceden hafiften bahçesi mahçesi varsa onları da sınırına kadar kullanılıyor ve biz kentsel dönüşüm yapmış oluyoruz. Çok şey gelmiyor bana, sağlıklı gelmiyor bana.
Üsküdar'da kentsel dönüşüme girebilecek, yani yıkılıp yapılması gereken bir bina, yani bir yakınım satın almak için benden de rica etti. Gittim baktım, şöyle bir gerçek var Ünsal Bey. İki tane bina yenilenmiş. Üsküdar sokaklarını biliyorsunuz. Tek yönlü daracık sokaklar. Ve iki yenilenen bina arkada aralarında 2,5 metrelik bir çıkmaz sokak merdivenler var. 5-6 tane de yenilenmesi gereken binalar var.
Onlar hep şuraya bakıyor.
Kamyon giremez. Zaten inşaat makinesi giremez. Orası nasıl imkansız gibi bir şey. Ta arkalardan veya yanlardan öndeki yenilenmesi gereken binalar da var. Yani orası bina yenilemeyle yapılması mümkün değil yani.
Ama şu an
ama o iki binayı da yeniden yapılırken kim nasıl izin verdi? Yani belediyenin burada bir dakika ne yapıyorsunuz? Arkadaki binaların da yenilenmesi gerekiyor. Ya onları bekleyin ya da ben buraya ruhsat vermem demesi gerekirdi. Yani bakıldığı zaman burada bir hukuki bir problem de olmalı yani. Neticede şu üniversite yıllarında hukuk okurken neydi? Tarlasına ulaşamıyorsa birisi yoldan tarlasına kadar izin vermesi gerekir diye hukuki şeyler hatırlıyorum. Örnekler hocalarına.
Tamam anlattı. Da o insanlar evlerine giriyordur da araçla değil.
Yani yürüyerek giriyor. Ben o binaların yenilenmesinin imkansızlığını anlatmaya çalışıyorum. Yani
bina, arkadaki binaların yenilenmesinin imkansızlığından bahsediyorsunuz.
Kilitlenmiş durumda.
Yenilenir, gene aynı şekilde giriş çıkış mümkün olmaz.
Yenilenmesi mümkün değil Ünsal Bey. Neyle taşıyacaksınız? El arabasıyla, makineyle yıkamazsınız, makineyle kazamazsınız. Yer yok, geçecek yer yok yani.
Şöyle mi olmuş? İçeriden duvar örmüş, kapı ve pencere açmayı unutmuş birisi gibi.
Aynen
olmuş.
Öyle bir durum var yani.
Valla enteresan yani. Bunun çok farklı örnekler var ama dediğim gibi burada sizinki kadar dramatik olmayan ama yerinden dönüşümlerde yani bakıyorum. Daha önce de 3 kat demiş, bina 5 katlı olmuş. Şu anki imar ona izin veriyor. Ama sokak aynı sokak. Her şey aynı. Bina yenilenmiş. Soruyorum tekrar. Yeni mi bu bina? Gerçekten yeni mi? Yani özellikle o insani anlamda rahmetli Turgut Cansever'in bir şeyi vardı. Yani bir şehrin binası o şehirde yetişen en uzun ağacı geçmemeli. Kaç metre İstanbul'daki ağaçlar? 15 metre mi? 13 metre mi? Ama biz de bakıyorsunuz böyle kafanızı kaldırıyorsunuz, evet. Sayamıyorsunuz. Geçenlerde ben 15 katlı olduğunu zannettiğim Ataşehir'de bizim ofisin içinde sayma ihtiyacı hissettim. Nereden icap ettiyse temel şey otobandan.
Başınızda takka varsa düşmüştür.
Otobandan geçerken saymaya kalkıp da kaza yapması gibi bir şey. Böyle bir fıkra anlatılır. Ben 15 katlı zannediyordum. Baktım 25 katlıymış yanımızdaki bina. Ve ben onun 25 katlı olduğunun farkında değilim. Sebebi şu. Ofis binası daha yüksek şeyle yani 3 metrenin üzerinde katların yüksekliği. Dairelerde bu 2.70'e falan düşüyormuş.
Evet.
Dolayısıyla ofisi 10 katlıysa bu da 15 kattırdı dedim. Şöyle bir saydım. Yani nasıl becermişti? 2 kat yüksekliğe, 2 kat olmayan binada 2,5 kat daire çıkmış.
TMSF'nin yaptırdığı binalar var. 44 katlı arkada o yeni yapılanları biliyorsunuz. Hmm.
Evet. Dolayısıyla yani yatay mimarimiz aynen devam ediyor.
Evet.
Gökyüzüne doğru yatay.
Yatayı yanlış anlamış durumdayız.
Gökyüzüne doğru yatay bir mimarimiz var. Evet, az önce söylemiş olduğunuz konutla alakalı gıda tarafında da şunu söylemek icap eder. Yani gıda enflasyonunda da ya da oradaki gelişmelerde de yani bir tarafta iyileşme var ama öbür taraftan da farklı sebeplerle yani orası da bir türlü dizginlenemez hale geliyor. Gıda üretenlerle konuşuyoruz. Onlar da benzer sıkıntılar içerisinde yani biz de diyor maliyetleri kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi kimi dinlerseniz herkes haklı. Ama günün sonunda bir tane gerçek var. Yani herkesin doğrusu farklı da gerçek bir tane. Dünyanın en pahalı ülkesinde yaşıyoruz neredeyse.
Evet.
Ve giderek de bu artıyor yani. İşçilik maliyetleri artıyor, enflasyon artıyor. Ve üzücü olan da şu, az önce bakmıştım tekrar bakacağım. Yani dünyada şu enflasyonla alakalı baktığımızda yani içinde bulunduğumuz lig gerçekten böyle iç karartıcı bir lig ya. Yani şöyle yukarıdan aşağı sıraladığında yani Sudan'ı, Suriye'yi falan saymayalım. Arjantin, Zimbabwe, Türkiye. Yani gerçekten bu hiç kabul edilebilir şey. Yani yukarıda Suriye'nin, Sudan'ın, işte Güney Sudan'ın olmasını falan kabul etmiyor. Arjantin bu anlamda bize şeydi ama Arjantin'de toplam baktığımızda yıllık enflasyonu 84'e kadar düşürdüler. Burası biliyorsunuz 200'lerdeydi.
Evet.
Ve orada uygulanan bir politika şu an herkes oralara bir sürü metiyeler diziyor. Doğrudur da yani aylık %2'nin altına indirdiler enflasyonlarını. Dolayısıyla bizim buraya acilen ne yap ne edip ama bunun şeyle alakası yok yani ideoloji, hükümet, işte muhalefetle alakası yok. El birliğiyle çünkü bunun bedelini hepimiz ödüyoruz. Hadi TÜSİAD'ın dünkü açıklamasından şey yapayım. Enflasyon en acımasız vergidir, vergilendirmedir diyor. Doğru, enflasyon en acımasız vergilendirmelerden bir tanesi. Ama bu yani iktidar muhalefet dinlemeden herkesin boynuna geçirilmiş bir ilmek olarak duruyor.
Evet.
Öyle bakmak icap eder.
Evet.
Onun için yani burada muhalefeti olanlar enflasyonu düşürmek istiyor, iktidar olanlar enflasyon alsın istiyor gibi bir şey argüman varsa kusura bakmasınlar, saçmalık yani.
Enflasyonun bir servet transferi olduğunu biliyoruz.
Evet.
Yani şöyle de bir gerçekler var. Şimdi TÜSİAD tarafına bakıldığı zaman şuna da bakmak lazım. Kimin serveti ne kadar arttı? Bu cevabı paylaştığımız zaman bazılarının timsah gözyaşları olabilir yani.
Neyse orada şimdi servet düşmanlığına çağrıştıracak cümleler kurmayalım. Ama bir gerçek var.
Öne çıkartalım biz.
Bir gerçek var. Yani Gini katsayısı uygulansa yani gelir dağılımının nasıl dağıldığıyla en alttaki %10'la en üstteki %10 arasındaki inanılmaz fark açılmış vaziyette. Yani hiç
evet.
Böyle kıyas bile kabul edilmeyecek.
Bu dünyada da öyle. Özellikle dünyada Hindistan'a öyle bakıldığında orada daha dramatik şeyler var. Göstergeler
yani
var.
Yani Hindistan'da bir taraftan şey var. Yani dünyadan öbür tarafa hiçbir şey taşıma, ne kadar hafiflersen o kadar iyisinden kapitalizmin tepe noktasına geldiler. Dünyanın en büyük kapitalist firmaların
Evet.
Başındakiler Hintliler biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar açısından daha dramatik bir şey var yani. Yani temelde yani eski o yıllardır çalıştıracak adam bulamayan İngilizlerin şu an dönüp baksalar hayretler içerisinde kalırlar. Böyle eziyorlar insanlar birbirlerine bir şey üretmek için. Dolayısıyla çok dönüştü, çok değişti.
Özellikle Amerika'ya yönelik 500 milyar dolar seviyesinde bir ticaret planlıyorlar.
Ama aynı Hindistan'ın enflasyon oranını söyleyeyim size. 4.3.
Evet.
Yani bu da bizim açımızda. Ya hadi onları geçtik. Rusya'ya savaşta olan bir ülkenin enflasyonu 9.7.
Trump G7'ye dönmesini istemiş. Putin'le görüşmüşler. Oradaki eğer G7'ye dönerse bir anlaşma olursa biz çok etkileneceğiz. Şimdi Rusya ile ticaretimizde belli zorluklar var biliyorsunuz. Bu zorlukların ortadan kalkacağını düşünebiliriz herhalde.
Valla savaş halinde olan, onların gazlamasıyla savaşa giren Ukrayna'nın madenlerine ve yeraltı kaynaklarına göz dikmiş bir batıdan bahsediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla daha çok değişir. Rusya
barış görüşmelerini Suudi Arabistan'da yapacaklarını söylüyorlar. O da enteresan.
Oraya bir fatura çıkarırlar.
Yok, İstanbul'da olsa şu soru sorulacak. Savaş başladı. 2 hafta içerisinde anlaşma masası vardı. Şimdi özellikle Ukrayna, Zelenski, Batı nasıl izah edecek şu anda? Belki o gün anlaşma olsa Ruslar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyi bile masaya getirebilirlerdi yani.
Şu an Batı'nın özellikle Amerika'nın yani bu savaşta verdiği desteğin karşılığını bir şekilde devşirme isteği ya da yani oradaki kaynakları Amerikan firmalarına aktarma isteği kendini gösterecektir. Ya gerçekten çok enteresan bir dönemde yaşıyoruz. Tarihi günlerden geçiyoruz. Hafızamız yani inşallah daha böyle kötü olan, daha büyük bunları unutturacak şeyler yaşatmaz Rabbim. Ve yani yeniden özellikle bizim coğrafyamızdaki uzun ve kısa soluklu oynanacak oyunların geliştirilecek masa başında geliştirilecek stratejilerin çok farklı yansımaları olacak. Biz de onların ekonomik etkilerini.
Peki borsa ne olacak?
Ha işte geldik yine aynı soruya. Borsa bir şey olacak yok. Şu an yeni halka arzlar devam ediyor. Performansları çok iyi değil. Öbür taraftan da yeni kaynak girişi olmadığı için bir banda sıkışmış vaziyetteyiz. 9.500'de işte 10.000 arasında 10.100'ü falan görüyor bazen. O arada gidip geliyor. Yani yeni kaynak girişi olmadığı sürece, yeni bir hikaye olmadığı sürece burada çok böyle radikal şey olmaz. Hisse bazı hareketler olur. İşte bilanço dönemi şu an. Bilançolar geliyor. Önce bankaların bilançoları geldi. Orada beklentilerden daha iyi geliyor bilançolar. banka bilançolarını söylüyorum. İşte sanayi tarafı geldiğinde daha net anlayacağız ne olduğunu. Ama şu bir realite. Burası özellikle para fonlarından ya da mevduattan, o tip böyle faizden, sabit getiriciden alışmış olan insanların kaynak aktaracağı bir yer olarak durmuyor şu an. Altında 2935 dolarlar seviyesinde, 36-37 arası fiyat sürekli oynuyor. Oralara gelmiş artık, orası da yani 3000'de de 3000'e şurada bir şöyle bir tik kaldı. Bir şöyle kafayı kaldırsa 3000'e değecek. Dolayısıyla orası da şu an yatırım şeyi olarak durmuyor. Yani Allah parası olanların da yardımcısı olsun. Sadece onu söyleyebilirim. Kolay değil yani.
Bu ibretlik bir cümle oldu Ünsal Bey.
Evet. Bitti mi süremiz?
Evet, süremiz bitti.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce iç ve dış olayların ekonomiye yansımalarını yorumlamaya çalıştık. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.